Ayrım 8, Büyücüye Mektuplar, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 129. Yık beni, yeniden inşa et. Yüzün bir çift gözden ibaret. Sana ilk bakışta gözlerinle karşılaşıyorum. O ana kadar bilinmeyen, esrarengiz bir hazinenin ilk kaşifiymişim duygusuna kapılıyorum. Kararlılığın ve ısrarın dikkatimi çekmiyordu o zamanlar. Çingeneliğin ve davranış özgürlüğün ön plandaydı. Dansların, kendini ifade etmenin önemli bir aracıydı. Bin yıl susturulmuş bir kale bendin. Kendisini birden özgürlük dünyasında bulması gibi konuşuyordun. Kahkahaların, bağırışların, hayallere dalışların, ağlayışların güzeldi. Zaman geçtikçe diğer güzel özelliklerin de sökün etmeye başladı. Zamanı verimli bir şekilde kullanma ve boşa geçen anlarına hayıflanma tutkusu. Kendin için örgütlenme ve direnme tutkusu. Kitaba ve okumaya olan tutkun. Kendini tanıma, işleme ve geleceğini sanatsal yaratıcılık temelinde kurma tutkusu. Tutkularını seveyim. Tutkularınla beni de yık ve yeni baştan inşa et. Ellerinde boş naylon taslarla on binlerce çocuk sana yerleşmiş, süt bekliyor senden. Bereketin memelerini arıyorsun dünya karanlığında. Arayışında akıl ve aşk. Vardığı siperleri kayıtsız şartsız teslim alan, orduları terhis eden bir anlayış. Dünyanın tüm ordularını kendisiyle birlikte lağvederek en güçlü ordunun adıdır aşk. Beni gençliğimde dağa çıkaran odur. Tırmandığım her dağın, berhanemle yerleştiğim her mağaranın ruhunda o vardı. Gariptir, güldüğünde açılıveren o görkemli ağzını barındığım mağaralara benzetiyorum. Kaç kez böyle düşündüğüm, birlikte o güzelim orman enginliğinde gezinirken, kaba bir benzetme diye yorumlayabileceğinden korkup söylemedim. Birçok şeyi çağrıştırıyor, birçok şeye benziyorsun. Köklerinde yeryüzüne yeşil karanlık yayan, el değmemiş bir ormana, başını taştan taşa vurarak, çağıl çağıl köpüren, duru bir ırmağa, susuzluktan şahrem şahrem çatlamış, uçsuz bucaksız bir tuz çölüne ya da bu çölde tek başına bekleyen bir hurma ağacına benziyorsun. Hurma ağacım, dallarına dilek çaputları bağladım. Ama senden sadece bir dileğim var. Yuvasını senin dalında kuran, bin çöl kuşuna çevir beni. Sen birkaç bin yıllık masalcısın, becerebilirsin bunu. Hurmalarınla besleneyim. Geceleri ay ışığı altında yıkanan çölün ezgilerini, anılarını dinleyerek uyuyayım dalında senin. Dört aşama. Senin şu son 1,5 yıllık yaşamını 3 aşamaya ayırabiliriz. Birinci aşamayı yakın ve uzak çevreye karşı direnme karakterize ediyor. Dayağa, küfüre ve çevreden gelen yoğun olumsuz telkine maruz kalma. Evden sokağa atılma aşamasıdır bu. Bu aşamada olağanüstü bir direniş ve cesaret gösterdin. Görüşlerinden ve duygularından taviz vermedin. Açık oldun. Kaypak tavırlara, yalana dolana başvurmadın. Karşında olanlar senin bu duruşundan ürkmekle kalmadılar. Aynı zamanda içten içe saygı duymaya başladılar sana. Eğer haklıysa herkes saygıyı duyar direnene. İkinci aşama sürgünlük aşamasıdır. Kış vakti, sığınacak hiçbir yerin olmadığı koca bir şehirde sokağa atıldın. Bir iki günde soluğu Almanya'da aldın. Arkadaşlarının evlerinde 3 gün orada, 5 gün burada yaşadın. Durumunu anlayışla karşılayanlar vardı. Ama bunların sayısı fazla değildi. Yaptığın doğru değil. Teslim ol. Evine dön. Sen o adamla yapamazsın benzeri telkinler. Burada da yakana yapışmıştı. Seviyorum. Sevmek suç mu? Sevgimden caymamı mı istiyorsunuz diye başlıyordun savunmaya. Gel gelelim ki ciddiye alınmıyordun. 6 aya yakın bu sürgünlük dönemini senin için öğretici oldu. Okudun, tartıştın ve tanıdın. Üçüncü aşama sürgünden dönüş aşamasıdır. Kafan dikti. Sevme hakkının zaferiyle gülümsüyordun. Karşı taraf seni çağırmış, kazandığını kabul etmiş, baskı ve telkinle sana hiçbir şeyin yaptırılamayacağına inanmıştı. Kargaşa, tehdit ve küfür dönemi kapanmış, barış dönemi açılmıştı. Böylesi bir dönemde sen, tam da gücünün doruğundayken, beni de şoke eden, anlaşılmaz ve de inanılmaz bir tavırla sevginden vazgeçtiğini, sevginin yerine nefretin aldığını, sana karşı çıkanların haklı olduğunu, artık ailenle birlikte kalacağını, onları üzecek bu tip davranışlardan uzak duracağını karşı tarafa ve sevgiline açıkladın. İnterneti bloke etmekten, cep telefonunu teslim etmeye kadar sevgilinle tüm ilişkileri kestin. Nice sıkıntılar, acılar çekerek kazandığın zafer bir anda hezimete, teslimiyete, pişmanlığa dönüştü. Şu anda sözünü ettiğim hezimeti, yani dördüncü aşamayı yaşıyorsun. Yüreğindeki sevgiye haksızlık ettiğinin farkındasın. Odana sığınmışsın. Açıklığın ve cesaretin yerini korkma ve gizleme politikası almış. Moral çöküntüsü, umutsuzluk ve kuşku içindesin. Lanet olsun, neden böyle yaptım? Ben ne biçim insanım diye sorguluyorsun kendini. Bu kıza hiçbir zaman boyun eğdiremeyiz diyenler, şu anda baskı yaparsak boyun eğdiririz diye düşünüyorlar. Yani teslimiyet, baskıyı, izlemeyi ve karantinayı beraberinde getirmiştir. Önünde iki yol var. Ya sana ait olmayan sesleri dinleyip teslimiyeti sürdüreceksin. Ya da kaybettiğin mevzileri yavaş yavaş yeniden kazanma mücadelesine gireceksin. Birincisi senin doğana terstir. İkincisi ise sil baştan başlamak demektir. Ki bundan başka bir yolun da yoktur. Yukarıda anlattığım aşamaların gerçeğe dayandığı inancındayım. Bunlardan dersler çıkarıp daha sağlam bir duruş sergileyeceğine inanıyorum. Güçlükleri alt etme iradesine sahipsin. İradene, duygularının aklına ve gücüne güveniyorum. Sevgiyle kucaklıyorum seni. Evrende ışıktan bir uzay gemisi. Yeteneklerimizi zamanında keşfetmiş ve onda yoğunlaşmış iki insanız. Keşke daha önce fark edebilseydik. Nazım gibi, Mozart, Chopin ve benzerleri gibi. Chopin'in eserleri 8 yaşındayken yayımlandı. 19 yaşına geldiğinde, yani senin ilk masal kitabını yazdığın yaşta, Polonya'nın bir numaralı piyano virtüözüydü. Ama çok az yaşadı. 39 yaşında öldü. Harika yeteneklerle donanmış, haylice duyarlı, romantik yaklaşıma narin aristokratik renkler katan bir aristokrattı. Gitti, devrimci bir kadın yazara, George Sand'e aşık oldu. Onun en güzel predülerinin çoğu bu aşkın ürünüdür. Sand, mistik krizlerin, terk edişlerin ve yeni aşk arayışlarının kadınıydı. Chopin'in ipeksi, pırıltılı müziğine büyü üfledi. Gittiği yerlerde değişik uluslardan bazı insanları meftun ediyorsun kendine. Ve anladığım kadarıyla da bundan gizli bir haz alıyorsun. Bu durum keşfedemediğin cevherlerini ne ölçüde açığa çıkarıyor, seni güzelliğin örsünde nasıl biçimlendiriyor bilemiyorum. Her insan apayrı bir evrendir. O evrende ışıktan bir uzay gemisi olarak gezinmek çekici ve güzeldir. Ne yazık ki ben kendi evrenimde gezinmekten vakit bulamıyorum diğer evrenlere açılmaya. Bir hapishane tarzı mıdır bu? Bilemiyorum. Henüz kendi evrenimin tümünü gezmiş değilim. Bu seyahati tamamlayıp ölen bir tek insan da yoktur şu küreyi arzın üzerinde. Ayaklarını üşütme. Aşkını güçlendir iyimserliğinle. Son bir ay içinde sakal bıraktım. Aynaya baktım. Ayna bana sakal ile kamil olsaydı kişi, keçiye danışırlardı her işi. Özdeyişiyle cevap verdi. Kesme kararı aldım. Gelince içindeki ateşin bir bölümünü içime taşıyacağım. Tatlı bir rehavete sırtımı sırtına dayayıp ensemi kaşıyacağım. Bu güç toplamanın, aşkı daha derinlemesine anlamanın bir alameti olacak. Elinin ayasında demlenen aşk deriyle saçlarını okşarsın. Ben de sana kendi zevklerimden inciler sunarım. Senin o güzelim zevklerinden fırsat bulabilirsem tabii. Farkında mısın bilemiyorum. Durmaksızın yarım saat konuşuyorsun. Kısa bir soru sormaya kalktığımda dur dinle dinle diye bastırıyorsun. Ve o anda öyle bir gizli gülme krizine giriyorum ki anlatamam. Kendi gülme krizlerim de hoşuma gidiyor. Cinnetimi besleyen iyi huylu çelişkilerimin çoğaldığını hisseder gibi oluyorum. Sonuç olarak demek istediğim şu ki yoruldum bugün. Beni yüzük oyun uzat, sırtımın kritik noktalarına, beni ve dünyayı rahatlatacak, yaşama ve aşka taşıyacak masajlar yap. Ben de sana mercimek çorbası pişiririm. Yanına pide ve yeşil soğan indiririm. Öp. İlgi, aşkın hayalidir. Harut'tan Marut'a kadar cümle büyücüler bir ateşin çevresine cem olsalar, 40 gün, 40 gece, 40 iğne deliğinden geçseler, ateşi Efsun eleğinde eleyip içseler bile, yine de benim sana yaptığım büyüyü bozamazlar. İlgi, aşkın hayalidir. Ben seni sabrımın ve inceliğimin ilgi ateşinden doğurmuşum. Yazamadığım en güzel şiirlerin şaraba dönüşen imgeleriyle yıkamışım saçlarını. Uçlarında kirpiklerimin kokusu var. Elin ayasını içime aya eden, en küçük kıpırtımın anlamını o aynaya taşıyan, o güzelin büyüğü ancak sen bozabilirsin. Bozmanı istemem. İsviçre'deki serginin sonucu ne oldu bilemiyorum. Aydın'a telefon etmem gerekiyor. 2 aya yaklaşıyor. Komik olan ne biliyor musun? Sen o sergiye 12 büyük ve güzel tabloyla katıldın. 13. tablon bitmemişti ve görünüm olarak da çekici değildi. O tablonun sergiye konulmasına karşı çıktın. Ben ise ortada kalıp kaybolmaması için onu galerinin en kötü yerine astım. Açılış günü İsviçreli kadınların sevip aldıkları, karşısında durup tartıştığı ilk tablo o oldu. Buradaki insanlara İsviçre'de düzenlediğimiz büyük boy 42 tablodan oluşan resim sergisini Almanya'daki çöplerden topladığımız çerçeve, kontrplak, bez gibi malzemelerle bir ay içinde hazırladığımızı söylüyorum. Gülüyor ve hayret ediyorlar. Eşek gibi çalıştığımızı görseler hayret etmezlerdi. Bu ilk gezimizde ben en çok üniversitelerin kenti Rennes'i ve Saint-Malo'yu sevdim. Gece saat 1'de neyi doğru bu istekermesini anlatan sokaklardaki sevişmeli, şen şakrat kalabalık. Hiç unutamıyorum. Bir de İsviçre'deki yemek yediğimiz o son kültür merkezini. Bir de uzunun cezaevini andıran ilginç fırınını. Sana ve kitabına en çok ilginin olduğu gece, Rennes'teki geceydi. İlgi merkezi belki de gülümseyiş anlarında beliren, ışıklı gamzelerindi. Bu yıl karı ve baharı birlikte yaşadık. Ne güzel. Sergi söyleşi ve kitap yorgunluğu. Ben büyük alt üst oluşlara, büyük yorgunluğa yol açan kitap yorgunluktan yanayım. Bu yorgunluk daha derin, daha tatlı bir iklime, büyü ve teselli ve tevekkül iklimine sokuyor beni. Şu anda sobanın karşısındayım, okaliptüs ateşinin mavi damarında. Önümde kışın en şiddetli 3 ayı. Haziran, Temmuz ve Ağustos var. İlk insan, sonra soba. İşleyen kalemin ateşi de ısıtıyor insanı. Isınma, düşüncenden başlıyor. Tırnaklarına doğru yayılıyor. Yarattığın kahramanların baharında buluyorsun kendini. Sevincinde Cemre Kıvılcımı ve sen. Hiçbir şey istemem. Yeter ki aşk kendi doğasını yaşasın. Kendi tarzını izlesin. Hırstan, tamahtan, mülk duygusundan, nekeslikten uzak. Yalın ve hesapsız. Ellerin. Ellerin düşüncemde. Tenimde bahar, tomurcuk ve kalem kokusu ellerin. Kitabımın ipek kapağında şafağa bakış, ışığını zapt edemeyen hoş bir karanlık. Karanlıkta ellerin. Çocuk tebessümü gibi akıyor içime. Büklümlenerek, ışıl ışıl. Orman gezintisindeyim. Boşalmış bez toprağımla ekmek bereketi ellerin. Ensemin terinde, ayak izlerimde hissediyorum. Yürüyorsun tintin. Susturulmuş, akıl almaz bir çılgınlıkla beni izliyorsun. Teri kat kat kurumuş, tuz beyazı yorgunluğunu soluyorum. Arkanda tapındığın ve yıktığın tapınakların uğultuları. Bir zamanlar senin yaptığın gibi önünde yürüyerek izliyorum seni. Kınalı taşların, çiçek savranlarının ve kayaların arasından geçerek tırmanıyoruz bir uçuruma doğru. Kayalara çarparak aşağılara inen ve büyücü kadının köpüklü beyaz saçlarını çağrıştıran duruşırlı anlar, geyik sürüleri ve kurganlar. Geyiklerin bakışlarında yazdığın masalların ışığı, ışıkta ellerin. Kökleriyle kayayı çatlatan narin bir çiçeğin gölgesinde duruyorum. Dönüp sana bakamıyorum. İçimde omulmaz bir kaybetme korkusu. Anasını yitirmiş, mini minnacık bir civcivin ayak izleri içimde. Tufan yalnızlığı. Zirvedeyiz, erimiş kar sisleri ve göçmen kuş kafilelerinin içindeyiz. Kılavuzumuz beyaz bir kar yılanı. Yenilmiş, çarmıha gerilmiş asi ruhların, aksakallı firarilerin, istenmeyen aşkların sığındıkları bir mağaraya götürüyor bizi. Girişte yekpare, çatlamış kayalar, her çatlakta kökleri birbirine sarılmış, değişik renklerde binlerce çiçek. Mağaraya giriyoruz. Yılan gibi kıvrılan, derinleşen, tarihleşen karanlıklara. Yitirilmiş masal fısıltıları arasında saatlerce ilerliyoruz. Birden mağaranın sonunda bir mucize beliriyor. Oyulmuş bir kaya. Oyukta tatlı bir ışık. Işıkta ellerin. Dönüp arkama bakıyorum birden. Yoksun. Kalbime firar etmişsin. Kalbim ellerine dönüşmüş. Kadim kaya oyuğuna, masal aydınlığına yerleşmiş ellerin. Kim bilir, bu belki de hüznümün hikayesidir. Ve sensin yaratıcısı. En başta da beni etkileyen ellerindir. Ellerinin resmini yaratmalıyım. Çatlamış bir çölün ortasında, gölgesi yeşil. En güzel düşlerimi o yeşil gölgede uyurken göreceğim. Sözcük dağarcığım güçlenecek, biçimi değişecek gülümseyişimin. Ayaklarım üşüyor. Rahle gibi aç ellerini. Terli terli. Işığı yüzüme vursun. En güzel romanımı yazmadan önce okumak istiyorum ellerini. Şaşkına uğrayan ve şaşırtan insanı ciddiye alıyorum. Önce baki selamlarımı sunar, kardan beyaz gülden ince her iki mübarek ellerinden öperim. Sen de bahtsız çocuğunu soracak olursan şunu derim ki, öküz buyduran ayazlar başladı. Kıtanın Temmuz ve Ağustos ayazları çekilmiyor. Sobayı kucaklatan ve insanı sevgilisine daha çok yaklaştıran ayazlardır bunlar. Kutup bölgelerinde dargınlıkların ve boşanmaların az olmasının bir nedeni de bu olmalı. Ayazları çekemiyorum ama sen yanımda olduğun müddetçe her türden ayazı çekerim. Kutuplarda bile yaşayabilirim seninle. Buz kulübelerinde, önümüzde titrek titrek yanan, eceliyle ölmüş, fok balığı yağının aydınlığında eski mama masallarını okursun bana. Yine eceliyle ölmüş rengeyi, ayı veya tilki postunun üzerinde, fok balığı dişlerinden heykelcikler yaparız. Çıkar, kızakla gezeriz kar dünyasını. Köpekleri koşmalıyız kızağımıza. Köpeklerin yerini alırız sırayla. Seni kızağa çekerken seyretmek hoş olur. Yaz geldiğinde karların eriyip toprağın ılık ılık tüttüğü bir dağ yamacında yine eceliyle ölmüş rengeyi derisinden çadırımızı kurarız. Geceleyin ateşe ve çadırın penceresinden yıldızlara bakarız. Kendi iç dünyamızı tanımaya çalışırız. İnsanın kendi iç seslerinden, düşüncelerinden, hayallerinden, korku ve kuşkularından oluşan bir ormanda yürümesi kadar güzel bir şey olamaz. Gayri ciddi bir insan olarak alevlenen, biçimlenen, şaşkına uğrayan ve şaşırtan insanı ciddiye alıyorum. Senfonik müziğe ilgi duymam da bundandır. O müziğin dokusunda bu tip insanların ayak izlerine sıkça rastlıyorum. Bir insan kendisini kaybediyor ve onu aramaya çıkıyor, kendisinden uzaklaşarak. Aramak istediği, kaybettiği insan değil, kaybedilen insanın o akıl almaz, yakıcı arayışıdır. Seni ve senin arayışını 50 yıl aradım. Sen ve senin arayışın yeni bir arayışın temel itici gücü oldu. Tanıdıkça seviyorum seni. Bir Avusturya firması dış duvarına artistik resimler çizme önerisinde bulundu bana. Bir şartla kabul ettim. Konuyu, stili ve renkleri kendim tayin edeceğim. Adam, sen uluslararası bir ressamsın. Güveniyorum. Tamam dedi. Duvarın yüksekliği 2, uzunluğu 12 metre. Kalabalıkların ve güneşin tanıklığında duvara ruh vereceğim. 3 yıllık remit, public art diploması ilk kez elinde fırçasıyla sokağa çıkıyor. Burada olsaydın birlikte çizerdik. Yüzünün duvara vuran büyülü ışığında çizmenin bahtiyarlığını tattırırdın bana. Öpeyim seni ısıra ısıra. Zencefil, kül ve kavrulmuş kestane. Şu dünyamızın haline bak. Açlıklar, savaşlar, doğaya ve insana karşı giderek daha çok işlenen suçlar. Sıradan bir insan gibi yaşamamız mümkün mü böylesi bir dünyada? Duygularımızı, düşüncelerimizi, iç alevlerimizi güce dönüştürmek, değişen ve yeni ve güzel dünyanın cephesine katmak zorundayız. Aile içi sorunlarda, kişisel sorunlarımızda boğulup kalamayız. Küçük, sıradan ihtiyaçlarımızın kölesi olamayız. Kapitalizmin her gün yarattığı yeni ihtiyaçlara uçkur çözemeyiz. Birer madenci olmak zorundayız. İçimizin sonsuz karanlığından, kazmamızla cevher çıkarmak, cevheri ışığa dönüştürüp insanlara sunmak zorundayız. Bu kutsal işe mahkumuz. Aksi takdirde yaşamın bitip tükenmez ayrıntılarında boğulup gideceğiz. Desen ki yaşamımın en anlamlı 4 rengini say bana, şöyle sayarım. 1- Aşkın, 2- Okuma tutkun, 3- Masal doğurman, 4- Resim doğurman. Bu 4 renk olmasa buhranın artar, sana egemen olur ve bitirir seni. Beni ayakta tutan madenci olmamdır. Özgürlüğümü, anlamımı, mutluluğumu, içimin dipsiz karanlığından çıkardığım cevherlerle inşa etmezsem dağılır, perişan olurum. Dağıldım mı hiçbir güç toplayamaz beni. Senin aşkın hariç tabii. Aşkının kudretini iyi tanıyorum. Sen zaman zaman dağılıyor, savruluyorsun. Umut vaat etmeyen, korkutucu bir hal alıyorsun. Gel gelelim ki sen, ne hikmetse, en umutsuz bir anda, şeytani bir şaşırtıcılıkla kendine gelebiliyor, derlenip toparlanabiliyorsun. Dipdiri bir balina gibi karaya vuruyorsun. Tependeki delikten can çekişme ve mavi ecel buharları savuruyorsun. En çaresiz bir anda, zorlu bir debelenme ve şimşek alazını andıran sürpriz bir sıçramayla dönüyorsun okyanusa. Karar değiştirici, bu güzel sıyrılma özelliğini seviyorum. Senin deliliklerin beni çok meşgul edecek fukara kızım ve bu meşgaleden canlanarak çıkacak ruhum. Sırtım nasıl da üşüyor. Antarktika'dan buzlar çatlayıp çöktükçe, eridikçe Pasifik yükseliyor, soğuyor ve olan benim sırtımı oluyor. Benden sonraki kuşaklar ise kavrulacak sıcaktan. Sırtım eski sıcaklığını bahşedecek tek güç sensin. Gülümsediğin anda sırtım ısınıyor. İki battaniyenin altında, sobanın önünde yatıyorum. Melbourne'un öküz buyduran Temmuz ve Ağustos ayazları çekilmiyor. Sobadan çıkardığım patatesimi çökeleğimle birlikte yiyip yatıyorum. Güzel günler görüyorum, güzel düşler görüyorum. Yoksulun düşleri zengin olur. Düşlerimin kahramanı sensin. Zencefil, kül ve kavrulmuş kestane kokuyor saçların. Aşk azacağına azaldı. Aileler parçalanıyor. Geleneksel akıl gücünü yitiriyor. İnsanın yaratılışında, aklın otoritesinde de dahil, tüm otoritelere karşı bir muhalefet eğilimi var. Sevdiğim en güzel eğilimdir bu. Aşkın köleleştirme eğilimini duyumsuyor ve bundan tiksiniyorum. Aşkın tüm yerleşik değer yargılarını yargılayarak, gelişmekte olan gerilimli, trajik insana, bireye çarpması ve onu köleliğe doğru savurması eğilimine karşıyım. İnsanı, kendi fizyolojik ve psikolojik gerçekliğine doğru keşfe çıkaran, yaşama bağlayan bir duygu patlaması olmalıdır aşk. İnsan birisine tutkuyla sevdiğinde tepeden tırnağa duyarlılık ve merak kesiliyor. Kendisini yeni baştan tanımaya başlıyor. Yaşama böylesi bir duyarlılığın zirvesinden bakmak farklı oluyor. Bu bakışta bilgi ve yaşamı dönüştürme ateşi varsa durum daha farklı oluyor. Aşk azacağını azaldı. Tutkulu ve ateşli ruh haliyle ortalıkta gezinen insanların sayısında ciddi bir düşüş oldu. İnsanlar masal, destan ve ütopya aleminden de uzaklaştılar önemli ölçüde. Arabalara binip beton labirentlerde tek başına çıkış aramaya koyuldular. Ekranlara bağlandılar. Parayı birkaç kat daha tanrılaştırdılar. Karanlığını parçalanamayan birer uysal ve sentetik ışık haline getirdiler aydınlarını. Paranın satın aldığı, ezdiği duygular, atmosferin derinmesiyle sonuçlandı. Bilgiye, ateşe ve aşka susamış trajik ruhların yerini, mumyalanmış ruhlar aldı. Uyan, onaylayan, sahiplenen, saldıran bir yaşama dönüştü yaratıcı yaşam. Umut ve yaratıcı ateş sönmedi ama. Dünyanın geleceğidir o, ışıldıyor. Araba kullanan bir insan değilim. Bugün evden çıktım, arabayla kütüphaneye gittim. İlk defa. Hep yaya giderdim. Eve döndüğümde arabayı kütüphanenin park yerinde unuttuğumu anladım. Seni düşünmek ve o arada unutulması şart olan bir şeyleri unutmak. Sevmenin de güzel yanıdır bu. Ahlakın ve otoritenin gücüne karşı şaşkınlık yaratan bir meslek haline gelir belki ileride. Aşk normal insanların işidir herhalde. Ciddi filozofların bir bölümü aşka yabancıydı. Diyojen'in de bir zamanlar aşık olduğunu söyleseler inanmam. Heraklit, Platon, Kant, Spinoza, Schopenhauer ve Nietzsche evlenmemişlerdi. Evliliğin herhalde kendilerini kurallara sokacağını, zaman külfetine yol açacağını hesaplıyorlardı. Saat 2'yi geçiyor. Uyku vakti geldi. En uzun süre kullandığın aynayı gönder bana. 8. ayrımın sonu, sayfa 145.